bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bir Türk ailesinin öyküsü. İrfan Orga, Ateş Orga'nın son sözüyle Türkçe'ye çeviren Doktor Arın Bayraktaroğlu. Everest Alfa Yayınları 13. basım Ocak 2009. Bu kitap 398 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mayıs 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Osmanlı İmparatorluğu'nun çalkantılı son dönemlerinden Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcılığına uzanan bir öykü. Varlıklı bir ailenin adım adım yoksulluğa ilerleyişinin, bir arada kalma mücadelesinin, mantığın ve deliliğin çarpıcı anlatımı. Bir Türk ailesinin öyküsü, İrfan Orga'nın samimiyetle, romansı bir üslupla kaleme aldığı anıları. Hayatım boyunca okuduğum en bize ait öykülerden birini içtenlikle, doğallıkla ve sıcacık bir kalemle sunan bu kitap beni yıllarca bırakmadı. Ben de kitabı bırakamadım. Kitabın yeni Türkçe baskısını orijinalinin yanına koyabilmek ve arkadaşlarıma armağan edebilmek için sabırsızlıkla satışa sunulacağı günü bekliyorum. Ayşe Kulin. İrfan Orga'nın vatanına, kültürüne, diline ve edebiyatına ta uzaklardan yaptığı bu hizmeti gecikmiş alkışlarla anmalıyız. Talat S. Harman. Kaybedilmiş sevgilerin acısını dile getiren kederli ve olağanüstü güzellikte bir öykü. 20. yüzyılın en muhteşem anılarından biri. Caroline Moorhead, The Independent. Birinci Dünya Savaşı ile zenginlikten yoksulluğa itilen bir ailenin yürek parçalayan öyküsü. Maureen Freely, The Guardian. İrfan Orga, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devresinde 1908-1970. Doğan İrfan Orga, Kuleli ve Harbiye'de okuduktan sonra 1930'larda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde savaş uçağı pilotu olarak görev yaptı. Orga yaşamı boyunca 9 kitap yazdı. Bunların arasında en fazla ses getireni Bir Türk Ailesinin Öyküsü ilk defa 1950'de Portrait of a Turkish Family başlığı altında Londra'da ve New York'ta basıldı. Kitap o zamandan bu yana pek çok yabancı dile çevrildi. Doktor Arın Bayraktaroğlu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce Dili ve Edebiyatı mezunu olan Arın Bayraktaroğlu, Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış 1977-1982. İngiltere'de sosyolinguistik alanında doktorasını almış 1988 ve eşi Sinan Bayraktaroğlu ile birlikte kurdukları Cambridge Yabancı Diller Merkezi'nde yardımcı direktör olarak çalışmıştır 1982-2002. Halen Cambridge Üniversitesi Lucy Cavendish Koleji üyesi, The Chartered Institute of Linguistics'in üst düzey üyesi, Fellow, Journal of Politeness Research, Language, Behavior, Culture isimli akademik derginin danışma kurulu üyesi ve Cambridge Üniversitesi Asset Languages programında Türkçe uzmanı olan Arın Bayraktaroğlu'na yapmış olduğu çalışmalar sonucunda YÖK tarafından doçentlik unvanı verilmiştir 2006. Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesinin yanı sıra Culture Shock, Turkey, 1994, Singapore and Kuala Lumpur, Times Books International, Maria Sifinao birlikte derlediği Linguistic Polytennis, The Case of Greek and Turkish, 2001, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins ve Sinan Bayraktaroğlu ile birlikte yazdığı Collegial Turkish, New York and London, Routledge başlıklı kitapları vardır. İrfan Orga, Bir Türk Ailesinin Öyküsü, Türkçesi Doktor Arın Bayraktaroğlu. Karım, Margaret'e sevgilerimle. Aile anılarının öngülüğü. 1951'de Robert Koleji'nden mezun olmamıza az kala kütüphaneye merakla beklediğimiz bir kitap geldi. Portrait of a Turkish Family, Bir Türk Ailesinin Öyküsü. İrfan Orga bu kitabı bir yıl önce İngiltere'de yayımlamıştı. Başarılı olmuştu İngiliz edebiyat severleri arasında. Daha önce adı hiç duyulmamış bu yazar ile sürükleyici kitabı hakkında Türk basınında sevindirici haberler çıkıyordu. Türk Hava Kuvvetleri'nde subayken bir İngiliz vatandaşı ile evlenerek Londra'ya yerleşen İrfan Orga'nın anılarını ve ailesinin Türkiye'deki yaşamının öyküsünü merakla, zevkle, hayranlıkla okuduktu. Bu sürükleyici eseri ileri bir yaşta öğrendiği İngilizceyi doğru, canlı, renkli, dokunaklı kullanarak yazmış ve İngilizce konuşulan ülkelerin basınında ve edebiyat çevrelerinde övgü kazanmış olmasının değeri yüksekti gözümüzde. 20. yüzyılın ortasına kadar böyle bir başarı kazanmış olan tek Türk yazar Halide Edip Adıvar olmuştu. Sonraki birkaç on yılda da aynı beceriyi gösteren yazarımız o kadar az oldu ki. İrfan Orga kendisinin ve ailesinin tatlıdan trajiye uzanan yaşamını öyle can alıcı, ironik, gönül okşayıcı bir üslupla anlatıyordu ki. Ailesini ve kendisinin öyküsü İngilizce okuyanları büyülüyordu. Çünkü nice anı kitabının aksine bu eserde tahrif, savunma, abartı, başkalarını kötüleme gibi kusurlar olmadığı gibi acındırma çabası da yoktu. Egzotik değerleri dürüstçe aktarırken melodramdan medet ummak gibi pürüzlerdi. Biz Robert Kolejliler Orga'nın aile portresini yüreğimizi ısıtan ve sızlatan öykülerini hayranlıkla okuduk da o zaman. 21. yüzyılda eseri aynı zevk ve hayranlıkla okuyabiliyoruz. Portrait of a Turkish Family 20. yüzyılda son Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk 25 yıllık kesiminin canlı bir panoraması. Büyüsü tam içtenlikle beşeri, dolayısıyla evrensel değerlerindedir. Orga öyküsünü dürüstçe yansıttığı için çağının ülkesine en sahih aynasını tutmuştur. Ailesindeki kişiler öylesine gerçek, anlatıları o kadar aşina ki hem ana edebiyatının hem realizmin güçlü eserlerinden biridir bu. 1950'li yıllarda Britanya'da ve İngilizce konuşulan ülkelerde Türklerin yaşamı için derin bir ilgi ve sevgi yaratan Orga'yı ana yurda göz ardı ettiydi. Yurt dışında yüzümüze artan zevkli bir kitabın dilimizden uzak tutulması yazarı subaylıktan ayrılarak İngiltere'ye yerleşmiş olduğundan mıydı? Oysa Orga ömrünce sağlam bir vatansever olarak Türk uyruğunda kalmıştı. 1908'deki doğumundan 100 yıl, eserin yayın tarihinden neredeyse 60 yıl sonra Türkçe çevirinin çıkması sevindirici bir olaydır. Hele uzun yıllar İngiltere'de yaşamış olan Doktor Arın Bayraktaroğlu'nun sımsıcak ve akıcı çevirisiyle dilimize kazandırılması. Bir Türk ailesinin öyküsü İrfan Orga'nın eski deyimle Hayrul Halef, hayırlı Halef, babasına yarışır evlat olarak tanımlayabileceğimiz vefakar oğlu, besteci ve müzik eğitmeni Ateş Orga'nın tamamlayıcı epilogu ve çevirmenin aydınlatıcı notları ile zenginleşmiştir. Portrait of a Turkish Family'nin önemi zevkle, ibretle, gülümseyiş ve hayıflanmalarla içimize sindirerek okuyacağımız bir yapıt olmasının ötesinde alkışlanacak iki öncülüğüyle de göğsümüzü kabartmasındadır. Bu öncülüklerden birincisi Türk yaşamını Türk'ün ağzından İngilizce olarak dünyaya sunan ilk edebi eserlerden biri olması. İkincisi 20. yüzyılın ikinci yarısında başlı başına bir tür olan önce Asya ile Latin Amerika'nın sonra Afrika'nın nice yazarlarının İngilizce yazdığı aile anıları ve otobiyografik romanlar tarzının ilk güçlü örneklerinden birini oluşturmasıdır. İrfan Orga'nın vatanına, kültürüne, diline ve edebiyatına ta uzaklardan yaptığı bu hizmeti gecikmiş alkışlarla anmalıyız. Talat S. Halman. Bir Türk ailesinin öyküsü. 1980'li yılların başlarıydı sanırım. Nişantaşı'nda koşuştururken Aliye Simabi'ye rastladım. Ayaküstü lafladık. Elinde İngilizce bir kitap vardı. Adı dikkatimi çekti. Portrait of a Turkish Family. Yazarı İrfan Orga. Türk edebiyatını yakından takip ettiğim için şaşırdım. Hiç duymadığım bir yazar, üstelik kitabı İngilizce'ye çevirmiş. Kitap İngilizce'ye çevrilmiş değil, İngilizce yazılmış dedi Aliye. Yazarı İngiltere'de yaşadığı için Türkçe bilmiyor galiba. Al oku ve sonra bana iade et. Muhteşem bir kitap. Kitaplar vardır, okuduğunuz sürece birlikte olursunuz, son sayfasında biter. Kitaplar vardır, yıllarca yüreğinizin bir köşesinde sizinle birlikte sürüklenip durur yaşamın içinde. Kitabın karakterlerinden ayrılamazsınız. Onlar sizin çok yakınlarınız olmuşlardır. Hayatım boyunca okuduğum en bize ait öykülerden birini içtenlikle, doğallıkla ve sıcacık bir kalemle sunan bu kitap beni yıllarca bırakmadı. Ben de kitabı bırakamadım. Arkadaşıma söz verdiğim halde onu iade etmedim. Çünkü gün geliyordu, kitabı raftan indirip bazı yerlerini yeniden okuyordum. İbret almak için, hasret gidermek için, unuttuğum yaşantı biçimlerini, uzakta kalmış renklere, kokulara yeniden dönmek için. Kitabın yeni Türkçe baskısını orijinalinin yanına koyabilmek ve arkadaşlarıma armağan edebilmek için sabırsızlıkla satışa sunulacağı günü bekliyorum. Ayşe Kulin. Ailem. İstanbul'da 31 Ekim 1908 tarihinde doğmuşum. Doğduğumda annem 15, aslında babam annesinin 13 yaşındayken kendisini doğurduğunu söylemişti. Bu gerçekten de babaannemin mezar taşındaki tarihlere 1895-1940 uyuyor. Ateş Orga. Babamsa 20 yaşındaymış. En büyük çocukları bendim. Sultanahmet Camisi'nin arkasında denizi gören bir evde otururduk. Bir çıkmaz sokağın köşesinde bulunan evimizin denize bakan yanı alçak bir duvarla çevrilmişti. Hemen yanımızda küçük bir cami vardı. Sessiz, yeşillik bir bölgeydi burası. Eski günleri düşündüğümde ilk aklıma gelen sesler Marmara'nın hiç durmak bilmeyen okşayıcı şıpırtısıyla bahçedeki kuş cıvıltılarıdır. Önünde ve arkasında kafesli balkonları olan yeşil pancurlu evimiz, beyaza boyalı büyük bir ahşap yapıydı ve birlikte oturduğumuz büyük babamla büyük anneme aitti. Çocukluk anılarımda sesle görüntü birbirini tamamlar. Denizin sesini, bahçeye açılan terasta kahvaltı eden büyüklerimin konuşmalarını hiç unutamam. Her sabah güneş ışıkları alçak tavanlı odamın duvarlarında oynaşırken uyanırdım. İçime bir mutluluk dolardı. Ne gariptir, şimdi o günleri düşünmek bile bana hala aynı mutluluğu verebiliyor. Mutfaktan gelen tabak çanak sesleri, aşçımız Hacer'in gür kahkahaları kulaklarımda hala çınlıyor. Uyandığım zaman üstümdeki gecelik entarimi çıkarmadan pencereye yaklaşır, başımı parmaklıklara dayayarak aşağıdaki büyüklerime seslenirdim. Babam sesimi duyar duymaz peçetesini bir kenara fırlatır ve yukarı gelmekte olduğunu söylerdi bana. Hemen gene yatağa koşar ve gülerek beklerdim. Her gün tekrarlanan bu oyun bana artık ev içinde önemli bir yerim olduğunu öğretmişti. Gerçekten de benim için her yeni gün babamın peçetesini bir kenara atması, merdivenlerden koşarak çıkması ve yarı heyecan, yarı korku dolu çığlıklarımı aldırmadan beni havaya fırlatmasıyla başlardı. Korkardım ama bu oyunu oynamadan da edemezdim. Gürültümüze inci yetişir, dudaklarında belirlen gülümsemeyi gizlemeye çalışarak fıldır fıldır dönen kara gözlerini üstüme dikerdi. İnci benim dadımdı. Henüz 13 yaşında, kapkara bir kızdı o. Annesi Feride bizim mutfaklara bakardı. İnci babasının sarayda uşaklık ettiği dönemde İstanbul'da doğmuştu. Babası ölünce babaannem hem onu hem de anasını bize almış, benim doğumundan sonra da bana dadılık işini İnci'ye vermişti. İnci'yi ölesiye sever, onsuz bir yaşam düşünemezdim. Son derece iyi huyluydu. Gözlerini döndürüp yüzünü çeşitli maskara şekilleri sokarak beni güldürürdü. Dik kafalılığımın tuttuğu saatlerde ben çığlıklar atıp tepinirken o gene de soğukkanlılığını kaybetmez. Sadece en can alıcı noktaya bir tokat atıp azgınlığımla beni baş başa bırakıp çekilirdi. Sabahları İnci yanımıza gelince babam beni kaldırır, iyi çocuk olmamı tembih eder, sonra İnci'nin kıvırcık saçlarını okşardı. Yalnız kaldığımda İnci ile bir süre ciddi bir şekilde birbirimizi süzerdik. Ardından onun yüzünü ekşitmesi, düz kalçalarını sağa sola kıvırmasıyla kahkahalar atmaya başlardık. Koşar ona sarılırdım. Böylelikle beni giydirmeye sıra gelirdi. Giymek bir şey değil de, ah o banyo yok mu? İnci bir kolumun altından beni sıkıca yakalar, başımı porselen tasa eğer, sözüm ona yüzümü ve boynumu sabunlamaya başlardı ama sabunun yarısı gözlerimde. Havaya tekmeler atar, onun elinden kurtulmaya çabalardım ya, mümkün mü? Saçlarımın taranması ise bir başka dert. Annemin övünç kaynağı olan gür saçlarım taranana kadar İnci can acısıyla attığım çığlıkları aldırmadan doğru durmamı, bitirmekte olduğunu tekrarlardı. Bitirdiğinde de saç köklerim hala acır, gözlerim hala yanarken o geri çekilip beni şöyle bir süzerdi. Belli ki yaptığı işten büyük gurur duyardı. Bu her sabah tekrarlanan ve denizin sesiyle babamın oyunu kadar olağan olan savaş 5 dakika geçmeden unutulur, ben İnci'nin önden aşağıya annemi ve diğer büyüklerimi öpmeye koşardım. Annemin öpücüğü günün doruk noktasıydı. Ondan önce olan her şey, yani güneş ışığıyla aydınlanmış odam, babamın beni havaya fırlatması, İnci ile itişip kakışmam, hepsi annemin öpücüğüne tatlı bir hazırlık devresiydi aslında. Serin, yumuşacık, gül kokularıyla dolu olan annemin öpücüğüne. Annem çok güzel bir kadındı. Parlak siyah saçlarını ufak buktelerle tepesine toplardı. Soluk benizli oval bir yüzü, yukarıya kıvrık dudakları ile şakacı izlenimini veren minik bir ağzı, gülümsediğinde ışıl ışıl yanan büyük, hüzünlü gözleri vardı. ince yapılıydı. Lavanta veya limon kolonyası kokan pastel renkli ipekliden elbiseler giyerdi. Taktığı uzun altın zincirleri boynunu birkaç kez dolardı. Yumuşak, sessiz bir kişiliğe sahipti. Bir işe yaramaz görünümlü narin elleri, parmaklarındaki pırlanta yüzükleri sanki güçlükle taşırdı. Evdeki tek uğraşısı olan nakışa başlamadan önce bu yüzükleri dikkatle tek tek çıkartır, saten kaplı özel bir kutuya ufak bir tıkırtıyla bırakırdı. Öylesine zarifti ki Avrupa'da yaşasaydı şüphesiz güzelliğiyle dillere destan olurdu. Oysa sokağa çıkarken taktığı yaşmakla bu güzellik bizim aile dışındaki tüm dünyaya kapanmıştı. Babamla evlendiğinde daha 13 yaşındaymış. Sözü ise kendisi 3 yaşındayken kesilmiş. Dışarıya pek ender çıkardı. O da eğer yanında birisi varsa. Zamanını yüzyıllarca ailesindeki her kadının yaptığı gibi terasta veya bahçedeki incir ağacının altında oturarak geçirirdi. Yaşamı kocasının evinde bir süs olmaktan öteye gitmiyordu. Ama o bundan yakınmazdı. Üstelik çok da mutlu görünürdü. Büyük babamla babaannem birbirlerine düşkün bir çifttiler. Sanırım ilk torunları olduğum için beni de şımartmakta yarışırlardı. O dönemlerde her ikisi de bana çok yaşlı görünürdü. Şimdi düşünüyorum da 1914 yılının baharında babaannem 40'ına yeni girmiş olmalı. O da annem gibi küçük yaşta evlenmişti ama 5 yaşındaki bir çocuğa inanılmaz derecede ihtiyar görünürdü. Beni yaratmış, yoğurmuş, bugünkü kişiliğimi ortaya çıkarmış olan yakınlarım tüm incelikleriyle nasıl da teker teker gözümün önüne gelebiliyorlar, hayret. Artık hayatta değiller, kendilerini tanıyan herkes tarafından da unutulmuşlar. Onları ben bile unutmuşum, bakışlarımı bu eski çocukluk günlerime çevirinceye kadar. Şimdi hatırlayabildiklerimin yoğunluğu ve ayrıntıları beni şaşırtıyor. Derinliklere gömülmüş olan eski anı yığınları birdenbire bilinç üstüne çıkıyor. Aslında dedemle ilgili anılarım pek fazla değil. Sadece bana bahçeden taze koparılmış, daha üstündeki çiğ damlacıkları dahi silinmemiş meyveler getiren, şekerlemeler alan uzun boylu adam hayal meyal aklımda. İnci'nin küçük kardeşimle ilgilendiği ya da yukarıda Feride'ye yardım ettiği saatlerde beni gezmeye götürürdü. Dedem kahvaltıdan sonra kahvehaneye gidip nargile içme alışkanlığındaydı. 5 yaşımı doldurduktan sonra onun bu gezilerine ben de katılır oldum. Kahvede pencerenin yanında oturur, ben bahçede oynarken gözünü üstümden ayırmazdı. O kazara dostlarıyla sohbete dalıp başka yana bakarsa ben de hemen bahçedeki toz toprağa oturur, parmaklarımın arasından vıcık vıcık kayan çamurlarla kaleler yapardım. Ve de büyük zevk alırdım bundan. Taşların dizlerimi kestiğini pek duymazdım. Ama birden enseme inen şamar beni kendime getirirdi. Avuçlarımdaki son çamur parçacıklarının da tembelce aşağıya kaymasını bekledikten sonra dedeme bakardım. Kaşları çatılmış ama gerçekten kızdığından mı? Yok, adet yerini bulsun diye. Böyle günlerde ceza olarak arkadan yürümemi emrederdi. Ben de sahibinin kızgınlığını bilen, kuyruğu arka bacakları arasında başı öne düşük bir köpek yavrusu gibi onun peşine takılırdım. Eve girer girmez beni, üstümdeki kire iğrenerek bakan inciye teslim ederdi. Öğle yemeğine geç kalmayacak şekilde yıkanıp temizlenmeliydim şimdi. Bir gün kahvehanenin bahçesindeki havuza gemi yüzdürmek amacıyla yaklaşmıştım. Ne severdim bu oyunu ben. Şimdi aynı heyecanı Kensington Gardens'taki havuzda oğlumun duyduğunu görüyorum. Ancak benim elimdekiler oyuncak vapurlar değil, alelade sopa parçalarıydı. Sözünü ettiğim gün kendimi öylesine kaptırmıştım ki bu işe birden soğuk suya yuvarlandım. Ağırlaşan elbiselerim beni dibe çekince boğuluyorum sandım. Çığlıklarıma büyük babam ve birkaç kahveci çırağı yetişti. Beni aceleyle kenara çektiklerinde dudaklarım morarmıştı. Tonlarca su kusuyordum sanki. Oh şükürler olsun. En sonunda büyük babamın sıcacık kolları arasındaydım. Beni içeri soktular, üstümdekileri çıkarıp bir battaniyeye sardılar. O arada temiz bir kat yiyecek getirmek üzere kahveci çıraklarından biri bizim eve gönderildi. Birbirine çarpan dişlerimin arasından zorla sıcak sütü içiriyorlar. Büyük babamın yüzü telaştan bembeyaz olmuş. Durmadan beni azarlıyor. Gelen elbiselerimi giydikten sonra eve götürüldüm. Titremem geçmişti. Üstelik büyük babam da benimle konuşmuyordu. Bu olayı izleyen günlerde dışarı çıkamadım. Sabahları kendisini öpmek istediğimde yanağını lütfen uzatıyor, çekine çekine hatırını sorduğumda duymamış gibi yapıyordu. Kahve saati gelince de beni terasta annem ve babaannemle bırakıp yanımızdan ayrılıyordu. Bahçede bir elma ağacının altında oynardım. Bu hayatın zorluklarından bunaldığımda kaçtığım bir köşeydi. Orada oturmaktan sıkılırsam eve inciyi bulmaya giderdim. Bazen aşçı Hacer fısıldayarak beni mutfağa çağırır, elime bir lokum tutuşturur, sonra da babaannem görecek korkusuyla kışkışlardı. Hacer büyük dostumdu benim. Öyle şişmandı ki güldüğünde her bir yanı oynar, gözleri yanaklarındaki et yığınları arasında kaybolurdu. Babaannemin yanında emekler olduğundan yeni gelen Feride'yi kıskanır, ona gereğinden fazla yüz verildiğine inanırdı. Kimse görmeden benim için kurabiyeler yaptığı, karanfil baharatı verdiği, babaannemin evde olmadığı günler pasta bile çıkardığı olurdu. Hele hele keyfi de yerindeyse hepten yaşardı. O zaman ya dans eder ya da içimi hüzünle dolduran eski şarkılar söylerdi. Dans edişine bayılırdım Hacer'in. Heybetli bedeni şehvet dolu şekillere girer, zapt edilemeyen göğüsleri neşeyle oynaşır, kalçaları sanki başka bir tempoya uymuş gibi titrerdi. Kahkahalarıma her zaman olduğu gibi inci koşardı. Kulağımdan tuttuğu gibi beni mutfaktan çekip çıkarırdı. Daha da kötüsü, bazen babaannem ayaklarının ucuna basa basa yaklaşıp birden kopan bir fırtına gibi mutfağa dalıverirdi. O zaman Hacer'in cinnet geçirmekte olan memeleri havaya son bir çılgın sıçrama yapar ve dans bıçakla kesilmiş gibi sona ererdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 7.